Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Azar 1400, Hicri Kameri 8 Cemadül Evvel 1443 ve Miladi Takvimle 13 Ekim 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri ve Metaverse projesi üzerine hazırladığımız programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Düşmanın yalan ve tahrifatla zalim ile mazlumun yerini değiştirdiğini söyledi. Bağır Ekeni bazı aktörler ve gayrimeşru kimliklerin yıkıcı eylemler peşinde olduğunu söyledi. Nükleer anlaşma üyeleri ve Amerika İran olmaksızın oturum düzenlediler. Tüm General Musevi Siyonist rejim İsrail'in saçmalığı korkudandır dedi. Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı savaş uçaklarının ilk teslimatı çarşamba günü. Putin, Rusya'nın yeni silah gelişiminde dünya lideri olduğunu söyledi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, dün Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın mübarek veladeti ve Hemşireler Günü dolayısıyla hemşireler ve sağlık savunucusu şehit ailelerinden oluşan bir grup ile yaptığı görüşmede, gerçekleri anlatmazsanız düşman yalan ve tahrifat ile zalim ve mazlumun yerini değiştirir ifadesini kullandı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameni, Hazreti Zeynep-i Kübra'nın tavır ve sözlerinin kadın cinsinin ruhsal, manevi ve akli büyüklük ve gücünü gösterdiğini belirtti. Hazreti Zeynep'in kutlu doğum gününü ve hemşireler gününü hemşireler ve sağlık çalışanlarına kutlayan İslam İnkılabı rehberi, Kerbela'nın büyük kadını tüm insanlık ve tarihe, kadının totaliter batılıların kadını aşağılama gibi geçmişte ve şimdiki zamanda kıt akıllıların tüm çabalarına rağmen sabır ve tahammülden büyük bir okyanus ve akıl ve tedbirden yüksek bir zirve olabileceğini kanıtladığını vurguladı. Ayetullah Hameneyi, İran halkının çektiği acılar ile ülkeye uygulanan tıbbi ilaçlar yaptırımın konusunda istikbar güçlerin mutlu olduğunu ifade ederek, bu gerçekler göz önüne alındığında büyük bir özveriyle çalışan hemşireler, hastalar ile yakınlarını mutlu ederken aslında istikbar güçleriyle mücadele etmektedir. Bunlar hemşirelerin yaptığı işin çok kıymetli olduğunu gösteriyor ifadelerini kullandı. İslam İnkılabı rehberi ayrıca Sağlık Bakanı, sağlık çalışanları ve hemşirelerin koronavirüs salgını ile mücadeledeki rolünü takdir etti. Son 42 yılda yaşanan olaylar, toplumun gerçekleri, İslam devriminin tarihi, kutsal savunma ve çeşitli olayların olduğu gibi kamuoyuna aktarılması gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamenei, eğer gerçekler anlatılmazsa olaylar düşman medyası tarafından çarpıtılarak yayınlanır ve onlar yalan haberlerle zalim ve mazlumun yerini değiştirip sürekli düşmanca eylemlerini haklı çıkarmaya çalışır diye konuştu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey müzakerecisi Viyana'daki müzakere sürecinin ilerleme aşamasında olduğunu belirterek bazı aktörlerin ve gayrimeşru kimliklerin müzakere sürecini olumsuz yönde etkilemek için yıkıcı girişimler aradığını söyledi. İran'ın üst düzey müzakerecisi Ali Bagrekin'i 4+1 grubuyla yapılan görüşmeler ve de 3 ülkenin dışişleri bakanlarıyla özellikle İngiltere Dışişleri Bakanı'nın İran'ın ciddi teklifler ve kararlılıktan müzakere masasına dönmesi için son bir fırsatı var şeklindeki açıklamasına temasla şöyle dedi. Yaşamları sadece gerilim ve yıkıcı eylemler yaratmakta olan bazı aktörler ve gayrimeşru kimlikler hem müzakere odasının dışındaki alanda hem ortamı hem de müzakere sürecini olumsuz etkileyen yıkıcı eylemlerde bulunmak için ciddi çabalar sarf ediyorlar. Bazı aktörler müzakere sahnesinde müzakere alanını yapıcı olmayan ve yıkıcı hale getirmeye çalışıyor. Bagrekin'e ayrıca şöyle dedi, buna göre müzakere sahnesindeki bazı aktörler tarafından duyulan birçok ifade çelişkili davranışlarına işaret etmekte ve bu çelişkili davranışını kendi kamuoyuna haklı göstermek zorunda kalırken bir yandan da nükleer anlaşmayı canlandırmaya çalıştıklarını ve bunun peşinde olduklarını iddia etmektedirler. Nükleer anlaşmaya dahil olan tüm tarafların taahhütlerine geri dönmeleri şarttır. Bagrekin'e ayrıca isim vermeden Amerika'yı kastetti ve Amerika'nın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediği gibi anlaşmanın sağlanmaması için yıkıcı girişimlerde bulunduğunu söyledi.
İran'ın baş müzakerecisi Ali Bagrekin'i pazar gecesi yoğun diplomatik istişarelerin bir parçası olarak Viyana'da Çin ve Rus müzakere heyetlerinin başkanlarıyla bir araya geldi. İran'a göre üçlü toplantı Avusturya'nın başkentinde yaptırımların kaldırılmasını amaçlayan bir müzakere sürecine ilişkin umut verici haberlerin ortasında gerçekleşti. Bagrekin'i birkaç saat önce uzmanlar ve üst düzey müzakere yetkilileri düzeyinde son günlerde gerçekleştirilen toplantılar sonucunda müzakere edilebilir konuların içeriği ve kapsamına ilişkin taraflar arasındaki farklılıkların azaldığını ifade etti. Bagrekin'i mevcut müzakere turunda tarafların müzakere edilecek konuların içerik ve kapsamı hakkında bir sonuca varmalarını umduğunu belirtti. Geçen Perşembe günü nükleer anlaşma ortak komisyonu toplantısının başlamasıyla yeni bir müzakere turu başladı. Ortak komisyon toplantısının hemen ardından delegasyonlar metinler üzerinde çalışmaya ve farklılıkları azaltmaya yönelik çalışmalara başladılar. Yine dün ilk kez 4+1 grubu Avrupa Birliği ve İran'dan uzmanların katılımıyla iki yeni müzakere çerçevesinde yürütme tedbirleri çalışma grubu adlı üçüncü bir uzman toplantısı yapıldı.
Avrupa Birliği 4+1 grubu ve Amerika'nın göstermelik yeni niyetli girişimlerinin aksine söz konusu ülkeler nükleer anlaşmanın yeniden inhasında yıkıcı çalışmalarını sürdürüyorlar. İran Ajansı'na göre İran'ın katılımı olmadan gerçekleşen toplantıya katılanlar görüşmelerin son durumunu ele aldılar. Rusya'nın baş müzakerecisi Mikhail Ulyanov toplantıdan önce gazetecilere yaptığı açıklamada nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için çeşitli düzeylerde ve biçimlerde çok sayıda resmi ve gayri resmi toplantıyı içeren bir süreç olduğunu farkında olmalısınız. Bu toplantılar birbirini tamamlayıcı nitelikte olup çalışmaların ilerlemesini sağlamaktadır dedi. Rus diplomat son görüşmelerin en büyük başarısının Viyana görüşmelerinin devam etmesi ve normal diplomatik rutine geri dönülmesi olduğunu belirterek İran'ın yeni fikirler sunma hakkına sahip olduğunu ve bunları değerlendirmekte yükümlü olduğumuzu da bilmeliyiz dedi. Ulyanov bazı iddiaların aksine görüşmelerin kesilmediğini, devam ettiğini söyledi. Bu dönem görüşmelerde metinler üzerindeki çalışmalar, çalışma gruplarıyla sınırlı değil ve taraflar yaptırımların kaldırılması ve nükleer alanda farklı format ve seviyelerde çalışıyor. nükleer sorunlar çalışma grubu toplantısına ek olarak yaptırımların kaldırılmasına odaklanan çeşitli formatlarda çok sayıda yoğun toplantı yapıldı. Yine pazar günü 4+1 grubu Avrupa Birliği ve İran'dan uzmanlara katılımıyla iki yeni müzakere çerçevesinde yürütme tedbirleri çalışma grubu adlı üçüncü bir uzman toplantısı da gerçekleşti.
İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi, terör rejimi İsrail'in Habis liderlerinin saçmaladıklarını eyleme dönüştürmeye çalışmaları halinde çok sert bir şekilde karşılık göreceklerini pekala bildiklerini söyledi. Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi dün donanmanın yetenek ve başarıları sergisinin açılış töreninde yaptığı konuşmada şöyle dedi. Deniz güçleri başta olmak üzere İran Silahlı Kuvvetleri'nin hepsinin ortak kararlılığı ve varlığı emperyalizmin korkusuna neden olmuş. Onların liderleri son zamanlarda da İran'ın ilerlemesini durduramayacaklarını itiraf etmişlerdir. Tümgeneral Musevi, İran Deniz Güçleri'nin her geçen gün ülkenin gururunu artıran bir potansiyel ve çalışma içinde olduğunu belirterek şöyle dedi. Silahlı kuvvetlerde yaptırımlar etkisini çoktan yitirmiş ve silahlı kuvvetlerin yürüttüğü görevler tamamen ülkenin kendi iç dinamikleri ve yetenekleriyle gerçekleşmektedir.
İran Cumhurbaşkanı'nın bilim ve teknolojiden sorumlu yardımcısı Soran Esattari, İran bölgedeki teknoloji için en iyi yaşam alanlarından birine sahip dedi. Soran Esattari, İran İslam Cumhuriyeti'nin komşu ülkelerdeki delegasyon başkanları toplantısında yaptığı konuşmada şöyle dedi. İran, bölgede en iyi teknoloji ekosistemlerinden birine sahip. Bu, ihracatın gelişim içinde iyi bir zemin olabilir. Settari, İran'ın teknoloji ve inovasyon ekosistemi, komşu ülkelerle etkileşimin merkezidir, dedi. İran Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknoloji Yardımcısı ayrıca şöyle dedi. Bilgi teknolojisi ve dijital işletmeler alan dışında bir yedayalı ürünlerin ihracatı $700 milyon aşıyor. Settari, oluşturulan altyapı ile bilgiye dayalı şirketler yavaş yavaş uluslararası pazarlara giriyor ve ihracat yapıyor, dedi.
İran Limanlar ve Denizcilik Örgütü, İran limanlarında mal yükleme ve boşaltma işlemlerinin %17 arttığını bildirdi. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı'na göre İran Limanlar ve Denizcilik Korumu yayınladığı bir raporda son 8 ayda ülke limanlarında boşaltma ve yükleme operasyonları 105 milyon tona ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %17 artmıştır denildi. İran Limanları ve Denizcilik Kurumu'na göre ülkenin ticari limanlarında petrol dışı malların boşaltılması ve yüklenmesi bölümünde geçen yılın aynı dönemine göre 59 milyon ton olan rakamın %15 artış ile 68 milyon tona çıktığına yer verildi. Raporda geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 31 milyon ton operasyona göre artış gösteren İran'ın ticari limanlarında petrol ürünleri sektöründe son 8 ayda 37 milyon ton boşaltma ve yükleme operasyonu gerçekleştirildiğine yer verildi. Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı son 8 ayda İran limanlarında 7 milyon 100 bin düzensiz göçmenin transfer edildiğini de bildirdi.
Hindistan Dışişleri Bakanı, ülkesinin İran'ın Çabahar Limanı'nı geliştirmek istediğini söyledi. Hindistan Dışişleri Bakanı, İran'ın Çabahar Limanı'na dair yaptığı açıklamada, İran'ın Çabahar Limanı bölge için önemli bir transit koridorudur ve karayla çevrili ülkelerin Hindistan ile bağlantı kurması için daha ekonomik ve sürdürülebilir bir rota sağlar. Bu liman özellikle karayla çevrili bir ülke olan Afganistan'a da açık denize ulaşmasına imkan sağlıyor, dedi. Hindistan Dışişleri Bakanı, Amerika'nın Çabahar Limanı projesini yaptırımlardan muaf tuttuğunu da hatırlatarak, Hindistan 2020'de Afganistan'a gıda yardımı olarak 75 bin ton buğday göndermek için Çabahar'ı kullandı ve şimdiye kadar Afganistan'a 2 bin ton hububat gönderildi ifadesini kullandı. Hindistan'ın İran'ın Çabahar Limanı geliştirmek istediğini belirten Hindistan Dışişleri Bakanı, ülkesinin Çabahar Limanı'nın geliştirilmesi toplam $85 milyon hibe ve $150 milyon kredi sağladığını da aktardı. 2016 yılında Hindistan, İran ve Afganistan arasında İran'ın Çabahar Limanı'nın Hindistan yatırım yoluyla geliştirmesine odaklanan uluslararası bir kuzey-güney ulaşım koridoru kurmak için üçlü bir anlaşma imzalanmıştı. Amerika, İran'a uygulanan yeni yaptırımlardan Afganistan'ın petrol ithalatının yapıldığı Sistan-Belucistan eyaletindeki Çabahar Limanı'nı muaf tutmuştu. Çabahar Limanı stratejik konumu ile ve Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan gibi karayla çevrili ülkelerin serbest sulara en yakın erişimi sebebiyle özel öneme sahiptir.
İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda İran Milli Tekvando takımı 2 altın madalya kazanarak ikinci oldu. İran turnuvanın önceki döneminde 3. sırada yer almıştı. Hamed Hakşinas ve Mehdi Purrehnuma İran takımı adına birer altın madalya kazanarak yarışmalarda ikinciliği elde etti. Rusya 1. olurken Kazakistan İran ardından 3. oldu. Mehtap Nebevi ve kadınlar kategorisinde İran adına bir altın madalya kazanmayı başardı. 41 ülkeden 264 sporcunun katılımıyla 11 Aralık günü İstanbul'da başlayan Dünya Para Tekvando Şampiyonası dün sona erdi.
Türkiye'de son 24 saatte 345.754 COVID-19 testi yapıldı. 17.956 kişinin testi pozitif çıktı. 182 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Ülkemizde toplam 6 kişi de omikron varyantı tespit edildi. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'de. Bu 6 kişi COVID-19'u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırımlarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır.
DİSK İstanbul'un Kartal Meydanı'nda Geçinmek İstiyoruz sloganıyla bir miting düzenledi. Hayat pahalılığı ve gelir adaletsizliğini protesto etmek amacıyla düzenlenen mitinge çok sayıda siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve vatandaş katıldı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçi sınıfının asgari ücretle ilgili kırmızı çizgi en az 5200 TL'dir dedi. Katılımcılar miting alanında girmeden önce yürüyüş yaptı. DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu 20 bin kişilik katılım sağlandığının tahmin edildiğini aktardı. Türkiye lirasının devalüasyonu, enflasyon ve buna bağlı olarak nüfusun yoksullaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın popülaritesinde eşi görmemiş bir düşüşe yol açtı.
Haber kaynaktan bildirdiğine göre genç bir Filistinli bu sabah kuzeybatıdaki Nablus kentinde Siyonist askerler tarafından vurularak şehit edildi. Beytülhamide'de Siyonist askerleriyle Filistinler arasında çatışmaların çıktığı ve Siyonistlerin kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı bildiriliyor. Geçen cumartesi de Batı Şeria'da tam Nablus'un güneyinde İsrail güçleri tarafından bir Filistinli genç vurularak şehit edilmiş, 68 Filistinli de yaralanmıştı.
Bahreyn İnsan Hakları Merkezi son raporunda Ali Halife rejiminin Siyonist rejimle ilişkilerin normalleştirilmesi ve uzlaşma yönelik muhalefete karşı eylemlerini gün yüzüne çıkardı. İRNA'ya göre Bahreyn İnsan Hakları Merkezi pazar günü yaptığı açıklamada Bahreyn'deki ırkçı İsrail Büyükelçiliği'nin açılmasından sonra Bahreyn toplumunun çeşitli kesimlerinin ve siyasi akımların ilişkileri normalleşmesine karşı barışçıl gösteriler düzenlediğini ve normalleşme sürecinin protesto edildiğini ama Ali Halife rejimi tarafından bastırıldığını bildirdi.
Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne takviye olarak Fransa'dan satın aldığı Rafael savaş uçaklarının ilk partisi çarşamba günü Yunanistan'a iniş yapacak. Yunan medyası Fransız yapımı savaş uçaklarının ilk partisinin birkaç gün içinde Tanagra Hava Üssü'nde Yunan Hava Kuvvetleri'ne teslim edileceğini bildirdi. Öte yandan iki gün önce de Amerikan Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'a 6.9 milyar dolar değerinde 4 adet savaş gemisinin satışı ile 2.5 milyar dolarlık modernizasyon işlemlerini onaylamıştı.
Rusya Cumhurbaşkanı, Rusya'nın yeni silahların geliştirilmesinde bir dünya lideri olduğunu vurguladı. Sputnik Haber Ajansı'na göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün bir televizyon röportajında Moskova ve Washington'un nükleer eşitliklerini koruduğunu, ancak yeni silahlar söz konusu olduğunda Rusya'nın dünya lideri olduğunu söyledi.
Yemen'de Suudi koalisyonun hava saldırıları ve topçu ateşi ülkenin kuzeyine hakim olurken Saide eyaletinde 500 Yemenli gelin ve damat toplu düğün merasimiyle evlendi. Yemen'de son aylarda artan toplu düğünler Yemen halkının topyekün bombalama ve kuşatmalara karşı direncinin ve canlılığının simgesi haline geldi.
Ve Amerika'nın en az 100 kişinin ölümüne sebep olan 6 eyaletindeki yaşanan kasırgadan dolayı Amerika Başkanı Biden'in yaptığı açıklamalar halkın ve sosyal medya kullanıcılarının sert tepkisine neden oldu. İRNA Ajansı'na göre Arkansas, Illinois, Kentucky, Mississippi, Missouri ve Texas'ta yaşanan fırtına geniş çapta hasara yol açarken binlerce sakin su ve elektrikten mahrum kaldı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin düşmanların yalanları ve çarpıtmaları ile mücadeleye vurgusu hakkında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei pazar sabahı sağlık savunucuları ve şehit aileleri ve hemşireler ile görüşmesinde Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın veladeti ve hemşire gününü kutlayarak Hazreti Zeynep'in musibetler karşısındaki sabrının inanılmaz olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı rehberi rivayet ve aydınlatma cihadını Hazreti Zeynep'in derin düşüncesi ve tedbirli bakışının bir diğer boyutu olduğunu belirterek şöyle buyurdu. Hazreti Zeynep Kerbela gerçeklerini etkin ve kalıcı bir şekilde rivayet ederek düşmanların rivayetlerinin gerçekleri alt etmesine izin vermedi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bu hususun önemini aydınlatarak, toplumun gerçekleri, devrimin tarihi, kutsal savunma ve son 42 yıl içerisinde farklı olaylar ile ilgili gerçek rivayetlerin zaruri hususunda sözlerine açıklık getirerek şöyle buyurdu. Bu yapılmazsa nitekim birçok durumda yapılmamış da düşman yalan ve çarpıcı rivayetleri ile kamuoyunu etkilemeye çalışır ve mağdur ve zalim yerini değiştirerek sürekli zalimane girişimlerini izah eder. İslam devriminin zaferinin başından itibaren İslami İran'daki olaylara bir bakış atıldığında düşmanların İran milletine saldırmak ve İslam devrimini yenmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıkları gerçeğine tanıklık ediyoruz. İslam İnkılabı rehberinin Saddam'ın kimyasal bombardımanına yardım etmek ve İran'ın sınır şehirlerindeki halk için derin acı ve istiraplara yol açmak gibi olaylarda İran milletinin çektiği acıların dünyanın müstekbirlerini sevindirmesine değinerek İran milletine ilaç yaptırımının da bu cinayetlerin bir parçası olduğunu vurguladı. Amerika'nın Fars Körfezi'ndeki bir savaş gemisinden ateşlenen füzeyle İran uçağını kasten düşürme cinayeti ve Amerikalı yetkililerin bu konudaki yalanları ve İran'ın barışçıl nükleer faaliyetiyle ilgili gerçeklerin tersine çevrilmesi, meselenin gerçeklerinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini gösteriyor.
İran milleti 40 yılı aşkın bir süredir siyasi arenada düşmanların azami baskısı karşısında durmuş ve birçok zorlu sorunu ve engeli aşmış, ekonomi ve güvenlik sorunlarını bir bir geride bırakmıştır. Amerikalı yetkililer son 42 yıldır İran halkına darbeler, yaptırımlar, etnik kışkırtmalar, ayrılıkçılık, ayaklanma, ekonomik abluka sızma ve diğer yollarla tehdit etmekten geri durmamıştır. Washington, İran'a fobi propagandası yaparak İran ile ekonomik alanlarda işbirliği yapılmasını engellemeye ve komşu ülkelerin katılımıyla bölgede iç güvenliğin sağlanmasını sabote etmeye çalışıyor. Aslında Amerika'nın amacı İran'ı Batı Asya'da izole etmek, Washington ile bölgesel müttefikler için alan oluşturmaktır. Bu düşmanlık 42 yıldır azalmadan devam ediyor. Artık gerçeklerin açıklanmasıyla birçok durumun gerçek yanı ortaya çıktı. Ancak bu süreçte düşmanın yalanlarına karşı gerçekleri açıklamak için daha geniş bir boyuta sahip kapsamlı bir harekete gerektiriyor. Gerçekleri açıklamak ve aydınlatmak aslında direniş hareketinin bir parçası ve Batı medyası propagandası ve telkinlerine karşı akıllıca bir eylemdir. Gerçekleri daha net açıklamak ve aydınlatmak, düşmanın planlarına ve hakimiyet sistemine karşı önleyici bir strateji, aktif bir eylemdir. Bu akım hareketliliği ve etkili bileşenleri sebebiyle tüm milletler ve özgürlükçü akımlar için etkili bir model olabilir. Gerçekler ve hakikatler açıklanmadığı takdirde düşmanın kamuoyunda kendi çarpık ve yanlış rivayetini haklı çıkaracağına, zalimin ve mazlumun yerini değiştirerek ve zalimi haklı çıkaracağına dikkat çeken İslam İnkılabı liderinin sözleri de bu önemli ve stratejik husus çerçevesinde değerlendirilmelidir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İran ve Pakistan'ın uyuşturucu maddeyle mücadele çabaları konusunda. Pakistan Narkotik ve Uyuşturucu Maddeyle Mücadele Dairesi Komutanı Şubeyr Ahmed Nuricu'nun Tahran ziyaretiyle iki tarafın uyuşturucu madde kaçakçılığı alanındaki ilişkilerin gelişeceği tahmin edilmektedir. Bu ziyaret geçen sene İran İslam Cumhuriyeti Emniyet Güçleri Narkotik ve Uyuşturucu Maddeyle Mücadele Dairesi Komutanı Tuğgeneral Mecid Kerim'in Pakistan ziyaretine karşılık iade-i ziyaret olarak gerçekleşti. İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan 950 kilometre kadar ortak sınır çizgisine sahiptir. Bu uzun sınırın güvenliğinin temin edilmesi iki ülkenin sorumluları ve yetkililerinin en önemli meselelerinden biridir. Uyuşturucu ve zehir madde kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve terör çeteleri ve grubunun faaliyetleri İran İslam Cumhuriyeti ile Pakistan arasındaki sınırda görülen güvensizliğin önemli faktörleri arasında yer alıyor. İran İslam Cumhuriyeti ile Pakistan arasındaki güvenlik ve askeri işbirliklerinin artırılması zarureti özellikle de güvensizliğe yol açan faktörler ve aktörler ile mücadele konusu iki ülke makamlarının Tahran ile İslamabad'a yaptığı karşılıklı ziyaretlerin başlıca nedenidir. Bu bağlamda özellikle de askeri sorumlular ziyaretler gerçekleştirmektedirler. Nitekim son dönemde İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri de Pakistan'a ziyarette bulunup Pakistan Ordusu Komutanı General Javed Bajwa ile görüşmede ortak sınırların güvenliğinin temini ve güçlendirilmesi hususunda görüş tatilinde bulundu.
Pakistanlı siyasi ve güvenlik meseleleri tanınmış uzmanlarından Rüstem Şah Muhammad bu hususta şöyle düşünüyor. Son bir hafta içerisinde terörist gruplar ve kaçakçılar, özellikle de uyuşturucu madde kaçakçıların faaliyetleri ve hareketliliği İran ile Pakistan ortak sınır noktalarında kimi yabancı ülkelerin de yardımıyla artmış ve şiddetlenmiştir. İki ülkenin güvenlik alanındaki işbirliklerinin gelişmesi ise sınırlardaki güvenliği istikrarı hale getirerek ekonomik ve siyasi gelişmelerinde yolunu açacak ve bu hususta yardımcı olacaktır. Resmi istatistiklere göre Pakistan sınırlarından çıkan uyuşturucu maddelerin yaklaşık %65'i İran'a geliyor. Bu kaçakçılık ise her iki ülke için sosyal ve ekonomik alanlarda yıkıcı etkiler bırakıyor. İran, sınır muhafızları 3000'i aşkın şehidiyle her zaman bölgede ve dünya genelinde uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadelede ön safta yer almıştır. Ancak sınırların genişliği ve kaçakçıların da faaliyetlerini artırması yüzünden İran'ın bu alandaki girişimleri tek başına yeterli olmamış ve Pakistan sınır muhafızlarının da ciddi olarak bu işe koyulması zarureti görülmüştür. Pakistanlı siyasi meseleler uzmanı Ashfaq Ahmed bu hususta şuna inanıyor. İran ile Pakistan arasında ortak sınırların güvenliği meselesi sürdürülebilir güvenliğin temini ve bu hususta emin olunması için yetkililer karşısındaki en önemli sorun ve mesele sayılır. Böyle bir ortamda Pakistan hükümeti İran ile ortak sınırında barikatlar kurarak kaçakçıların bu sınır noktalarından geçmesini ve İran topraklarına girmelerinin engel olacağını açıklamıştır. Buna rağmen kaçakçılar ile mücadelenin en önemli yolu ve yöntemi güvenlik, istihbarat işbirliklerinin artması ve de sınır noktalarında ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesidir. Böylece sınırda yaşayanlar ticaret ile uğraşarak kaçakçılara yönelmemeleri sağlanabilir. Hal böyle olunca zaten bölge halkı kaçakçıların faaliyetlerini bizzat engelleyecektir. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Azar 1400, Hicri Kameri 8 Cemadü'l-Evvel 1443 ve Miladi 13 Aralık 2021 Pazartesi. ...96 yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Azar 1304'te İran'da Kurucular Meclisi Gacar Hanedanı'ndan Pehlevi rejimine tahtı intikal ettirmek için anayasadaki düzenin değişmesi için üzerine aldığı görevi yerine getirdi. Böylece İran'daki 153 yıllık Kacar şahlarının hakimiyeti sona ermiş oldu ve dikta Pehlevi rejiminin 53 yıllık hakimiyeti başlamış oldu. Kacar ve Pehlevi sultanadaylı hükümdarların ortak noktaları İran'da iç istibdat düzeninin hakim olması, kifayetsizlikleri ve her iki rejimin yabancı güçlere bağlı olmalarıydı. ...33 yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Azer 1367'de İranlı yazar, mütercim ve araştırmacı Üstad Gulam Rıza Saidi İslam kültürü mirasını tanıtma yolunda uzun yıllar verdiği hizmetlerin ardından vefat etti. Doğa bilimleri, matematik, nücum ve Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerini öğrendikten sonra ders vermeye başlayan Üstad Saidi Pakistan ve Hindistan'a seferler düzenledi. O, bu seferlerinde İkbal Lahuri'nin düşüncelerinin etkisi altında kaldı. ...127 yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Azar 1273'te önde gelen merci ve fakih Mirza Habibullah Reşli vefat etti. Hicri Şemsi 1198'de İran'ın kuzeyindeki Gilan'ın Emleş kentinde dünyaya gelen Mirza Habibullah Reşli 25 yaşında iştihat makamına ulaştı. ...117 yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Azer 1283'te Tahran'daki ulema ülkedeki zulüm ve baskıdan dolayı Tahran'ın güneyindeki Rey kentine göç ettiler. Muzaffereddin Şah'ın saltanatının sonlarında zulüm, fesat ve fakirlik has safhaya ulaştı ve ulema mevcut durumdan rahatsızlık duymaya başladı. Bu yüzden ulema Tahran günündeki Rey kentinde İmam Hasan Aleyhisselam'ın torunlarından Hazreti Abdülazim Hasani'nin Pak Türbesi'ne göç ettiler. Hicri Şems'i 22 Haziran 1284 tarihinde gerçekleşen bu göç olayı başlangıçta 2000 kişiden oluşuyordu ancak birkaç gün sonra oturma eylemine dönüştü ve sayıları da giderek artarak 10.000'i aştı. Durumun kötüye gittiğini gören Muzaffereddin Şah sorunu çözmeye çalıştı ve sonunda İran'ın tüm şehirlerinde yargı organının kurulması, İslam hukukunun ülkede uygulanması ve Tahran hükümdarı Alaaddin'in azledilmesi yönündeki talepleri kabul etti. Bu oturma eylemi nihayet Hicri Şems'i 22 Dey 1284'te sona erdi ve ulema ve halkın mücadelesinin devam etmesiyle Muzaffereddin Şah Hicri Şems'i 14 Mart'ta 1285'te meşruta fermanını imzalamak zorunda kaldı. ...181 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Cemadül Evvel 1262'de ünlü alim ve fakih Hacı Kerbasi vefat etti. Hicri Kameri 1180'de İran'ın İsfahan kentinde dünyaya gelen Hacı Kerbasi lakaplı Hacı İbrahim bin Muhammed Hasan Horasani Kahi ilk eğitimini aldıktan sonra yüksek eğitim için Kutsal Necef-i Eşref'e gitti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikte.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İstanbul'da zam üstüne zam. Halk ekmek kuyruğunda.
Karar.
Kılıçdaroğlu 6 ayda yapacaklarını açıkladı.
Yeni Asya.
Elektrik soygununda son perde.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Osman Sert 11 Aralık tarihli Karar Gazetesi'nde Kılıçdaroğlu'nun kafasında ne var başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yıldır başarılı bir performans sergiliyor. Kılıçdaroğlu iki temel gerçekten hareket ediyor. Birincisi AK Parti'nin her şeye rağmen birinci parti konumu ve eğer bir iktidar değişikliği gerçekleşecekse bunu hiçbir başka partinin tek başına gerçekleştiremeyecek olması. Bugün fotoğraf AK Parti aleyhine değişmiş olsa da seçimler parlamenter sistemde gerçekleşse büyük ihtimalle başbakan yine AK Partili bir isim olacak diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İkinci veri ise AK Parti'den sonraki büyük oyuncu ve ana muhalefet olarak CHP'nin kendi kimliği, geçmişi ve söylemi ile bir yüzleşme yaşamadan iktidara gelmesinin mümkün olmadığı gerçeği. Nitekim Kılıçdaroğlu'nun kimi zaman kendi parti tabanının tepkisini çeken açıklamalarını ülkenin Cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik krizinden birini yaşamasına rağmen CHP kendisi açısından en iyi ankette bile önceki seçimlerdeki oyunun sadece 2-3 puan üzerinde seyrediyor. İktidarın bir yıldaki oy kaybı ise 10 puandan fazla. CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na dönersek son 3-4 yılı belirleyen oyun kurucu hamleleri tek seferde saymak bile kolay değil. İYİ Parti'nin seçimlere katılımını sağlamak üzere 20 milletvekili vermek, iktidarın Ayasofya Müzesi'ni tekrar aslına yani camiye çevirmek gibi normalde CHP'nin hemen tepki göstereceği adımları sükunetle geçiştirmek, başörtüsü tartışmalarında yanlış yaptık benzeri net ifadeler kullanmak, farklı kanaatlardan kişi ve kurumlarla ısrarla görüşmeye devam etmek, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervinin eritilmesini topluma mal etmek, Gara operasyonu karşısında tavır almak, son Irak ve Suriye tezkeresinde hayır oyu kullanmak ve daha birçok kritik adım var. Bunların en başında ise şüphesiz yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu çok sayıda Büyükşehir Belediyesi'nin kazanılmasının yolunu açan İYİ Parti ile Millet İttifakı'nı teşkil edebilmesi bulunuyor. En son olarak da Kılıçdaroğlu, muhafazakar mahalle ile helalleşme çağrısı ile ezber bozan bir çıkış sergiledi. Bu strateji İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaklaşık 2 senedir şehirleri gezerek sokağın gündemini Ankara'ya taşıyan ve iktidara dönük hissiyatı ile dile getiren performansıyla birleşince muhalefet iktidar karşısında gündem üstünlüğünü yakaladı.
Faruk Çakır 11 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde "Yolsuzluğun faturası millete" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Her dönem yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık olmuştur ama bunların günümüzdeki kadar ayyuka çıktığı ve sıradan hale geldiği az olmuştur. Başta büyük ihaleler olmak üzere hemen her ihalede şüpheler dile getiriliyor. Hele hele ülkemizdeki en büyük ihalelerin 5 büyük şirkete verildiğini Sağır Sultanlar da biliyor. Üstelik bu ihaleler kamuoyuna açık şekilde yapılan ihaleler değil. Bu durum netice olarak devletin ve milletin zarar etmesine yol açıyor. İhaleler canlı yayınlansa ve şartlarını yerine getiren herkes bu ihalelere katılmış olsa çok daha doğru olmaz mı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bir değerlendirmeye göre küresel düzeyde yapılan çalışmalar dünyada enerji, yapım işleri, inşaat, madencilik, ilaç gibi sanayilerin yolsuzluğa karşı en açık sektörler olduğunu göstermiş. Haliyle ülkemizdeki ihalelerde de risk var. Nitekim Uluslararası Şeffaflık Örgütü Türkiye temsilcisi Oya Özarslan, Türkiye'de küçük ölçekli yolsuzluklardan büyük ölçekli yolsuzluklara kayma olduğunu ifade etmiş. Peki yolsuzluğun varlığı Türkiye ekonomisi ve hazine açısından neye mal oluyor? Oya Özarslan, Türkiye'nin geçen seneki gayri safi yurt içi hasılasının 720 milyar dolar civarında olduğu düşünüldüğünde, yolsuzluğa giden paranın bu rakamın en az 4 milyar dolara karşılık geldiğini ifade edip şöyle demiş. 4 milyar dolar eğitime, sağlığa, barınmaya, okula, ihtiyacı olan kişilerin sosyal yardımına harcanabilecek iken yanlış ellere, gizli işlemlere, karanlık bir takım faaliyetlere gitmiş durumda. Diyelim ki bu rakamda abartma var ve Türkiye'de yolsuzluğa, usulsüzlüğe ya da adam kayırmaya 2 milyar dolar gidiyor olsun. Bu rakam az görülebilir mi? Üstelik bu paralar istendikten sonra yolsuzluğa değil de millete harcanabilir. Samimi olarak gayret gösterilse yolsuzluk büyük oranda azalmaz mı? Bunun için ilk iş olarak ihaleler eşe dosta değil de ehli olana ve şeffaflıkla verilse bundan kim kazançlı çıkar? Türkiye haksız yere 5 büyük müteahhidi zengin etmek mecburiyetinde midir? Niçin ihaleler belli başlı kişilere veriliyor ki? Şunu da bu vesileyle hatırlatmakta fayda var ki, ihale kanunu son yıllarda neredeyse ayda bir değiştirilmiş durumda. Çok defa gündeme geldiği üzere son 20 yılda belki de 200 defa değiştirilmiş bir ihale kanunundan bahsediliyor. Velev ki yılda bir değiştirilmiş olsun. Bu bile fazla değil mi?
Remzi Özdemir 11 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde yastık altındaki dolarlarınızı ve altınlarınızı satın başlıklı yazısına yer veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta halka seslenerek dolar dolar hiç endişe etmeyin, yastık altında doları olanlar varsa gitsin bankalarımızda Türk lirasıyla bozdursun. Bu bir yerli milli mücadeledir. Bu bir bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere benim milletimin cevabıdır diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna benzer değişik tarihlerde 3 konuşma daha yaptı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Erdoğan'ın çağrısına uyan birçok kişi 100 dolarını bile bozdurdu. Ancak ilginç olan vatandaş dolarını bozdururken bankalarda birilerinin milyon dolarlık döviz mevduat hesaplarında artış vardı. Bugün dolar 14 lira sınırında. Dolarizasyon oranı ise %60'ı geçmiş durumda. Aslında Türkiye'de döviz krizi 2018'de değil, Mayıs 2013 tarihinde başladı. Amerika'nın parasal genişleme totosu Türkiye'ye vurmuş ve el parası ile düğün yapanlar gibi biz de har vurup harman savurmuştuk. 2013 tarihli finans tarihi için çok önemlidir. Çünkü bu tarih Amerikan Merkez Bankası Fed'in parasal genişlemeyi bitireceğinin açıklandığı tarihtir. Türkiye o tarihte eğer tedbir alsaydı dolar bugün 14 lira olmazdı. Çünkü AK Parti hep bu çeşmenin akacağını düşündü. O çeşmenin suyu hiçbir zaman eskisi gibi akmadı. 2018 yılından sonra daha da azaldı. Geldik 2021 Aralık ayına. Pandemi nedeniyle bütün dünyada bol paranın verdiği enflasyon kaygısı var. Amerika 31 yıldır görmediği enflasyonu yaşıyor. Bu nedenle faiz artışını gündeme getirdi. Amerika'nın faiz artışı demek Türkiye gibi ülkelere bir sent bile gitmemesi demek. Türkiye dışındaki ülkeler ne yaptı? Rusya'dan tutun da dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinin merkez bankaları panikle faiz arttırdı ve halen de arttırıyor. Ya Türkiye ne yaptı? Faiz indirdi. Daha da indirecek. Her indirdiğinde dolar daha da yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir kez daha faiz kararı için 16 Aralık'ta toplanıyor. İddialara göre 200 ila 300 baz puan indirecek. Öyle bir şey yapması halinde cidden Allah yardımcımız olsun. Kasası eksi de olan, yediği ekmeğin ununu dahi ithal eden bir ülke yüksek döviz kuru ile nasıl yaşayacak? Bankada döviz mevduatı olanlar çok daha rahat yaşayacak, daha lüks yaşayacaktır. Çünkü tıpkı Almanya'dan, Fransa'dan euro kazanıp Türkiye'de harcamaya gelenler gibi paraları daha çok Türk lirası edecek. Peki Türkiye'de maaşını dolarla almayan, bankada doları olmayan, sadece maaşı ile geçinen ne olacak?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Muhammed Bin Salman'ın Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyesi 5 ülkeye ziyareti
ve uluslararası toplumun İsrail'in Filistin milletine yönelik cinayetlerine tepkileri
geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi.
Geçen hafta Suud Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyesi 5 Arap ülkesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Muhammed Bin Salman ilkin Umman ve ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve oradan da Katar'a gitti. Suud Prensi Katar'dan ayrıldıktan sonra da Bahreyn ve Kuveyt'e geçti.
42. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Liderler Zirvesi 14 Aralık Salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenmesi bekleniyor. Dolayısıyla Muhammed Bin Salman'ın Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'ne üye 5 ülkeye yaptığı ziyaretin bu zirve ile bağlantısı olduğu düşünülüyor. Almanya Haber Ajansı ise şu değerlendirmede bulundu. Muhammed Bin Salman'ın bölge turu, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin arasında tüm alanlarda ve bölgenin ortak meseleleri hakkında daha fazla işbirliği ve koordinasyon sağlamak üzere düzenleniyor. Muhammed Bin Salman'ın Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyeleriyle müzakereleri ayrıca bölgesel ve küresel siyasi meselelerde ortak tutum sergilemelerini amaçlıyor.
Bu arada Muhammed Bin Salman'ın Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleri diğer ülkelere yaptığı ziyarete kıyasla daha fazla önem arz ettiği belirtilmelidir. Suudi Arabistan eli başlığında 4 Arap ülkesinin 2017 yılında Katar ile diplomatik ilişkilerini tamamen kesmelerinden sonra bu ziyaret Suud Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın Doha'ya ilk ziyaretiydi. Bilindiği üzere söz konusu 4 Arap ülkesi 4 yıl sonra Ocak 2020'de düzenlenen bir oturumda Katar ile barıştı.
Katar 2017 yılında bu 4 ülke ile iktisadi ve siyasi ilişkileri kesilmeden önce 2012 ve 2013 yıllarında Suudi Arabistan'dan 3 milyar dolar ithalat yapmıştı. Yine iki ülke arasında 2017 yılında patlak veren krizden önce Katar'da Suudi Arabistan'a 633 milyon dolar ihracat yapmıştı. Şimdi ise Katar'ın milyarlık piyasası koronavirüs salgınından kaynaklanan ekonomik durgunluktan kurtulmaya çalışan Suudi Arabistan için büyük önem arz ettiği anlaşılıyor.
Suud Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Fars Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye 5 ülke ziyaret turunu ister Suudi Arabistan'ın içinde ister dışında olsun oldukça sarsıldığı bir sırada gerçekleştirdi. Amerika'da Ocak 2021'de Joe Biden'in Beyaz Saray'a girmesinden sonra Muhammed Bin Salman'ın konumu iyice sarsılmaya başladı. Gerçi hali hazırda Muhammed Bin Salman Suudi Krallığı'nın başına geçmek üzere ilk alternatif sayılıyor ve ayrıca bu ülkenin iktidar yapısında büyük nüfuz ve sulta kurduğu biliniyor. Ama yine de başta Muhammed Bin Naif olmak üzere bazı rakipleri Joe Biden tarafından destekleniyor. Bu yüzden Muhammed Bin Salman geçmişe kıyasla daha temkinli hareket etmeye çalışıyor.
Dış arenaya gelince yine Muhammed Bin Salman'ın başta batılı devletler olmak üzere uluslararası arenada eski konumunu kaybettiğini ve konumu kırılgan olduğunu düşünüyor. Bundan başka Riyad yönetiminin bölgesel politikalarda da hiçbir kazanımı olmadığı ve deneyimsiz Muhammed Bin Salman'ın uyguladığı politikaların hezimete uğradığı da pratikte ispat edildiği gözleniyor. Şimdi ise Suud Veliaht Prensi bölgesel rakiplerinden ve hatta Fars Körfezi İşbirliği Konseyi içindeki bazı üyelerden geri kaldığını ve bu yüzden bir dizi telafi uygulamasını başlatması gerektiğini düşünüyor. Afganistan dosyasında Katar'ın gerisinde kalmak, Yemen Savaşı'ndan kurtulmakta Birleşik Arap Emirlikleri'nden geri kalmak, Filistin krizi gibi bölgesel ve küresel meselelerde konumunu kaybetmek, İran ile ilişkileri düzeltmekte bölge ülkelerinden geride kalmak ve İran'ın nükleer meselesinin çözümünde beliren yeni umutlar, Suud rejiminin kaygılarına bazı örneklerdir.
Tahran Radyosu.
El Halicel Cedid haber sitesi bu bağlamda yayınladı. Raporda ise şu ifadelere yer verdi. Suudi Arabistan Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üzerindeki kontrolünü kaybetti ve şimdi Birleşik Arap Emirlikleri bölge politikalarında Suudi Arabistan'ın en esas rakibidir. Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed, Amerika'nın güvenliği müttefiki olarak şimdi Suudi Arabistan'ın dış politikası üzerinde nüfuz kuruyor. Birleşik Arap Emirlikleri 2017 yılında Muhammed Bin Salman'ı Katar'ın teröre destek verdiği ve bölgenin işlerine müdahale ettiği konusunda ikna ederek bu ülkeyi kuşatma altına aldırdı. Suudi Arabistan, Amerika'nın 2020 başkanlık seçimlerine Joe Biden kazandıktan sonra kuşatmayı lağvetti. Fakat bu kuşatmadan hiçbir şey elde etmedi, üstelik bir dizi olumsuz sonuçları beraberinde getirdi. Suudi Arabistan 2015'te Yemen'in istifa eden Cumhurbaşkanı Mansur Hadi yeniden iktidarın başına geçirmek ve Ensarullah ile mücadele etmek üzere Yemen'e karşı savaş açtı. Ancak 7 yılın ardından ağır hezimete uğradı.
Geçen hafta Siyonist rejim İsrail'in mazlum Filistin milletine yönelik cinayetlerini sürdürmesi üzerine uluslararası çevreler bu cinayetlere tepki gösterdi. Siyonist rejim askerleri geçen cumartesi günü Kudüs'ün Babul Amud bölgesinde 25 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Selime'nin soğuk silahla Siyonist yerleşimcilere saldırmak istediğini bahane ederek üzerine ateş açtı. Olayda Filistinli genç şehit düştü. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bürosu bu cinayete gösterdiği tepkide İsrail polisinin bu cinayetini yasal çerçeve dışında infaz şeklinde değerlendirdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bürosu'nun bildirisinde şu ifadelere yer verildi. Yasal çerçeve dışında yapılan bu infaz olayı İsrailli silahlı güvenlik güçlerinin Filistin halkına karşı ölümcül zora başvurmalarının sonucudur. Üstelik bu cinayetlerinde destek de görmekte olup Filistin halkını katletmekten sorgulanmamaktadır.
Bundan başka Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da geçen cuma günü Siyonist rejim hakkında 6 kararname onayladı. Kararnamelerde Siyonist rejimin Filistin milletinin insan haklarını ihlal etmesi ve ayrıca Doğu Beytülmukaddes ve Suriye'nin Golan tepelerinde illegal yerleşim merkezleri inşa etmesi kınandı. Kararnamelerde ayrıca Gazze şeridine karadan, havadan ve denizden uygulanan kuşatma Siyonist yerleşimleri, Filistin halkına karşı kışkırtma, Filistin halkının evlerini yıkma, Filistinleri başına buyruk tutuklama ve hapse atma girişimleri şiddetle kınandı ve Filistinli mültecilerin evlerine ve topraklarına geri dönmeleri vurgulandı.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi de Mayıs 2021'de Filistin topraklarında vahim insan hakları durumu başlıklı özel oturumunda korsan İsrail'i kınayan bir kararname onaylamıştı. Bu kararname bazı Avrupa ülkelerinin muhalefetine rağmen 9 hayır ve 14 çekimser oya karşı 24 evet oyla onaylanmıştı.
Aslında Birleşmiş Milletler ve bu teşkilata bağlı kurumlar özellikle son yıllarda Korsan İsrail'in kınayan çok sayıda kararname onayladı. Ancak bu kararnamelerin hiçbiri Filistin'de şartların değişmesinde etkili olamadı. Bu kararnamelerin çoğu elzem getirmeyen kararnamelerdir. Üstelik başta Amerika olmak üzere batılı devletlerin desteğinden yararlanan İsrail bu kararnamelere hiçe sayıyor ve işgal altındaki Filistin'de ırkçı tutumunu ve cinayetlerini daha da şiddetlendirerek sürdürüyor.
Siyonist İsrail askerleri Cuma günü de Nablus'un Bite sitesinde Filistinli genç Cemil Ebu Ayyaş'ı şehit ettiler. Şehidin cenazesi Cuma günü kaldırıldı. Cenaze törenine katılan Filistin halkı direnişe desteklerine vurgu yaparak "Biz Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Zeyf'in askerleriyiz" sloganı attılar. Siyonist rejimin işlediği cinayetlerle ilgili siyasi analist Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Doğrusu İsrail'in yapmış olduğu politika artı kendisi, kendi halkı tarafında da kabul görmüyor. Yani bu şiddet politikaları, baskı politikaları, kontrol altına alınmak istenen o bölgedeki halkı artık sonuç almadığı gibi İsrail halkı tarafında da tepkiyle karşılanmaktadır. Ve bu tepkilerin sonucudur ki son seçimlerde de sonuç olarak ortadadır. Ve bu nedenle İsrail yıllarca beri o bölgede uygulamış olduğu politika artık son merhaleye geldi. Ve bu onun sonucu olarak da bunun son aşaması İsrail halkı kendi tepkilerini ortaya çıkıp bu baskı ve zulüm politikasından vazgeçmesi gerekiyor. Sorunların bu şekilde çözülmeyeceği sonucudur. Bugün yapılan yıllarca beri süre gelen bu baskı politikaları Filistin halkına uyguladığı gibi bir yansıması da İsrail halkına yansıyor. Yani bu hükümetlerin bu şekilde bir politika izlemeleri ve baskıyla sonuç almaları artık bir göstergesi ortadadır. Ve bu nedenle bir an önce o bölgedeki huzurun sağlanması için hak edilen ve baskı politikalarından vazgeçmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu da İsrail için büyük sorunlara neden olabileceği ortadadır. Ve bu politikalarda ısrar etmesi de bir sonuç almayacağı gibi zararı da İsrail halkına, faturasını İsrail halkına çıkacağı net ortada görülmektedir. Ve bu nedenle de hükümetler birçok iktidarda kalabilmeleri için sürekli kargaşa ve savaşları çıkarıp bu şekilde kendi iktidarlarını devam ettirmek istiyorlar. Ama bunun da sonucu görülmektedir ki artık İsrail halkı da bir noktada buna isyan etme noktasına gelmişti ve bunun sonucu olarak da ileriki günlerde daha farklı sonuçlar ortaya çıkacağı göstergesidir.
Sayın Bedri Fırat'a teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini dinlediniz.
Bilindiği üzere www.parsi.com üzerinden bizi takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden de görüş ve isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Metaverse projesi üzerine.
Değerli dinleyiciler, son günlerde daha sıkı dile getirilen Metaverse konusunu ve internetin ve sanal alemin gittiği yönü ele aldığımız programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Günümüzde mevcut durum, internet ve sosyal paylaşım sitelerini kullanmak, kişisel bilgilerimizi başkalarıyla paylaşmak anlamına geliyor. Aslında bu imkanı her kullandığımızda konumumuz da belli oluyor veya yaptığımız her aramada ilgi duyduğumuz alanlar kaydediliyor veya yaptığımız alışverişle yaşam tarzımız büyük ölçüde gün yüzüne çıkıyor. Ancak Facebook sahibi Mark Zuckerberg, yeni düşüncesi olan Metaverse, kullanıcıların uygulamaları üzerinde daha fazla denetim kurma imkanı sağlıyor.
Facebook sahibi Mark Zuckerberg, Kasım ayının başında Facebook adını Meta olarak değiştirildiğini açıkladı. Zuckerberg sitesinin şimdiki adı günümüzde yaptıkları her şeyi temsil etmediğini, bu yüzden değişmesi gerektiğini belirtti. Aslında Metaverse, Zuckerberg ve takımını bu değişikliğe gitmeye yönelten idealist projenin adıdır. Bu fenomen teknoloji dünyasında kelimenin tam anlamıyla bir devrim yapmak istiyor. Meta sözcüğü Yunanca'da sonra ve daha ötesi anlamına geliyor. Facebook'ta Instagram ve WhatsApp gibi sosyal bir platform olarak ana firmanın yani Meta'nın kapsamı altına giriyor.
Ancak bu değişikliği sadece bir ad veya bir logonun değişmesi olmadığını ve aslında gelecekteki aplikasyonların ailesi ve platformların üzerinde odaklanan gelecek projeler için bir başlangıç noktası olduğunu şimdiden belirtmeliyiz. Gelecekteki platformlardan maksat ise Metaverse'in ta kendisidir. Zuckerberg bu konuda şöyle diyor. Umarım zamanla bir Metaverse firması olarak tanınırız. Biz kimliğimizi ve çalışmalarımızı inşa etmekte olduğumuz şeyin temelini pekiştirmek istiyoruz.
Metaverse sözcüğü ilk kez 1992 yılında Neil Stephenson'un Snow Car adlı romanında beyan edildi. Kavramsal olarak her ne kadar fiziksel boyuttan uzaklaşır ve metafizik boyuta yaklaşırsak Metaverse'e bir o kadar yaklaşmış oluruz. Meta, iletişim alanındaki tesirlerinden başka yaşamın tüm boyutlarını hatta devletlerin yönetim biçimini etkileyecek bir fenomen olacaktır.
Görünen o ki Metaverse değişim peşindedir. Dijital gerçek dünyada büyük bir değişim. Sanal gerçeklik tamamen sanal ve hayal ürünüdür. Ancak artırılmış gerçeklik, ses, görsel nesneler ve bireyin diğer hislerinin algıladığı şeylerin uygulamalı deneyimlerine eklenmesine yardımcı oluyor. Zuckerberg'in belirttiğine göre sosyal medya, online oyunlar ve dijital paralarda bu yapıda yer alarak kullanıcılara sanal ortamda teamülde bulunmalarına imkan sağlayacak.
Görünen o ki Zuckerberg'in tercihi mevcut platformların sorunlarıyla uğraşmak yerine yeni ve heyecan verici ürünlerin üzerinde düşünmektir. Ama yine de Metaverse'i ciddiye almak gerektiğini gösteren bazı sebepler de bulunuyor. Burada en önemli sebep tarihi sebeptir. Dünyada her ne kadar bilgisayarların kabiliyeti artarsa onlarla yapılan deneylerin ve kullanıcılara sundukları deneyimlerin sayısı da bir o kadar artıyor. Bir zamanlar internet hayatının siyah bir zeminde beyaz renkte bir cümleyi göstermekle başladı. Ancak şu anda şahit olduğumuz gelişmesi teoride belirlenen gelişmesinin çok çok ötesinde olduğu anlaşılıyor.
1990'lı yıllarda birçokları kocaman cep telefonlarıyla alay ediyordu ancak günümüzde Akıllı cep telefonları tarihin en iyi cihazı olarak biliniyor ama yine de her düşüncenin mutlaka başarılı olacağı söylenemez. Fakat kesin olan şu ki dünya gelecekte çok ciddiye almamız gereken yeni düşüncelerin üzerinde inşa edilecektir. Bu arada neden Facebook firması Instagram, WhatsApp ve diğer bazı sitelere sahip olduğu halde farklı ve bir ölçüde yatırım bakımından tehlikeli düşüncelerin peşinden gittiğini sorabiliriz?
Bunun sebebi ise genç kuşaktan yoğun kullanıcı kitlesi kazanmaktır. Zuckerberg'in anlattığına göre Meta'nın en temel politikalarından biri genç kullanıcıları kazanmak ve korumaktır. Unutmamak gerekir ki ne Facebook ne de Instagram 30 yaşın altındaki insanlar arasında pek taraftarı olmayan sitelerdir. Genç kuşak arasında TikTok, Snapchat gibi siteler daha çok kabul görüyor. Buna göre görünen o ki Zuckerberg Meta projesi ile gençleri VR kameralarını ve Horizon sosyal paylaşım sitesini kullanma konusunda ikna ederek bu alandaki zirvesini gelecek kuşaklara kadar korumak istiyor.
Bir başka mesele kullanıcının hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadan istediği bilgilere ulaşmasıdır. Facebook uzun yıllar kullanıcıları için birçok bilgiyi toplamayı başardı ancak son yıllarda ve özellikle kullanıcıların özel yaşam alanlarına müdahaleye karşı hassasiyet göstermeleri yüzünden bu durumda bir takım değişiklikler oldu. Örneğin şu anda Apple marka cep telefonu kullanan kullanıcılar cep telefonlarında Facebook'un daha az bilgilerine ulaşmasına imkan sağlayacak şekilde gerekli engellemeyi yapabiliyor. Bu kısıtlama Facebook gibi firmalar için ciddi bir engeldir. Zira kullanıcının faaliyetleri, zevkleri ve ihtiyaçları hakkında yeterli bilgi toplayamazsa reklam konusunda ciddi sıkıntıyla karşılaşacaktır. Buna göre Meta düzeni, faaliyetleri hiçbir aracı sisteme ihtiyaç duymaksızın yürütmeyi amaçlıyor.
Yargıyla uğraşmaktan uzak durmak, internet üzerinde hakimiyet kuracak programları tasarlamanın bir başka sebebidir. Facebook son yıllarda kullanıcıların özel yaşam alanına girmesi, yalan haber yayımlaması ve bazı kesimlerin faaliyetlerini engellemesi yüzünden yargıyla ciddi sıkıntılar yaşadı. Bu yüzden Facebook sanal gerçeklik alanında yatırım yapmayı tercih etmeye başladı. Buna göre de yeni bir ad kullanmak ve itibar satın almak firmanın zedelenen sosyal itibarını onarabileceği düşünülmektedir.
Bu düşünce yüzünden Facebook son birkaç yılda bu alanda faaliyet yürüten bazı firmaları satın almaya yöneltti. Buraya kadar Facebook sadece kendi bünyesinde 10 bin çalışanı vardı. New York Times gazetesinin yazdığına göre Metaverse aynı sayıda yeni elemanları Avrupa temsilciliklerinde kullanmayı amaçlıyor ve tabii bunun yanında da 10 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyor. Bazıları bu değişikliklerden kaygı duymak için henüz erken olduğunu belirtiyor. Ancak gerçek şu ki Facebook'un mazisine ve sanal ortamda hayatımıza girmesine bakıldığında en azından birkaç konuda kaygı duymamız gerektiği anlaşılıyor.
Günümüzde cep telefonu ve internet bağımlılığı zaten ciddi bir sorun olarak ortada duruyor. Tayvanlı araştırmacılar 2020 yılında bu alanda 133 araştırma gerçekleştirdi. Araştırmanın sonuçları insanların en az %7 kadarı internet bağımlısı olduğunu ortaya koydu. Bu arada bu oranın sürekli arttığı ve artış hızı da kesilmeyeceği anlaşılıyor. Öte yandan araştırmalar internet bağımlılığı uyku sorunu ikiye katladığını ve uyuma süresinin kısalmasında etkili olduğunu gösteriyor.
2017 yılında yapılan bir araştırmada internet bağımlılığı ile bireyin inzivaya çekilmesi arasında doğrudan bağlantı bulunduğunu ve bu iki durum birbirini güçlendirdiğini ortaya koydu. Bazı araştırmalar hatta depresyonla internet bağımlılığı arasında güçlü bağların olduğundan söz ediyor.
Bundan başka hepimizin özel yaşam alanı ciddi risk altında olduğu da belirtilmelidir. Sohbetimizin başından da belirtildiği üzere günümüzde mevcut durum internet ve sosyal paylaşım sitelerini kullanmak, kişisel bilgilerimizi başkalarıyla paylaşmak anlamına geliyor. Aslında bu imkan her kullandığımızda konumumuz da belli oluyor veya yaptığımız her aramada ilgi duyduğumuz alanlar kaydediliyor veya yaptığımız alışverişle yaşam tarzımız büyük ölçüde gün yüzüne çıkıyor. Ancak Facebook sahibi Mark Zuckerberg yeni düşüncesi olan Metaverse kullanıcıların uygulamaları üzerinde daha fazla denetim kurma imkanı sağlıyor.
Ve hepsinden daha da önemlisi Zuckerberg'in firmanın mali kazancını ahlak kurallarına tercih etmekte kötü bir maziye sahip olmasıdır. Facebook firmasının bu bağlamda yargıda iki önemli dosyası bulunuyor. Firmanın ilk dosyası Cambridge Analytica firması ile ortak meselesidir. Facebook'un bu dosyada 87 milyon kullanıcısının bilgilerini söz konusu firmaya vermekle suçlanıyor. Bu firmanın da 2014 seçimlerinde bu bilgileri başkanlık seçimlerinde Trump lehine kullandığı ifade ediliyor.
Facebook'un ikinci dosyası ise firmanın eski çalışan Francis Hogan'ın ifşaatına ilişkindir. Buna göre Facebook firması nefret saçan postları kaldırma ve radikal örgütlerin düşüncelerini ve yazılarını engelleme ve ayrıca yalan haberlere mani olma imkanı bulunduğu halde birçok durumda ve sırf mali menfaatler uğruna bu tür ahlaki sorumluluklarına göz yumduğu anlaşılıyor. Hal böyleyken bazı uzmanlar Metaverse ile ilgili yeni düşünceyi büyük kaygıyla takip ediyor ve Zuckerberg ve takımının sanal ortam üzerinde daha fazla hakimiyet kurması kullanıcılar için gelecekte nelere yol açacağını sormadan edemiyor.
Gelecek için Mücadele Vakfı'nın aktivistlerinden Ivan Greer şöyle diyor. Facebook'un meta bildirgesini rahatça bu firmanın karşı karşıya bulunduğu skandallardan uzaklaşma yönünde sarf ettiği kötümser ve bencilce çabalar şeklinde yorumlamak mümkün. Bu bildiride Mark Zuckerberg son kozunu ifşa ediyor ve açıkça sadece bugünün interneti üzerinde değil, bizim evlatlarımıza devredeceğimiz yarının interneti üzerinde de hakimiyet kurmak istediğini ilan ediyor.
Değerli dinleyiciler, son günlerde daha sıkı dile getirilen Metaverse konusunu ve internetin ve sanal alemin gittiği yönü ele aldığımız programımızın sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, düşmanın yalan ve tahrifat ile zalim ve mazlumun yerini değiştirdiğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey müzakerecisi Ali Bakır Keni, bazı aktörler ve gayrimeşru kimliklerin yıkıcı eylemler peşinde olduklarını belirtti. İran, Rusya ve Çin üst düzey müzakereciler arasında Viyana'da üçlü toplantı düzenlendi. Nükleer anlaşma üyeleri ve Amerika, İran olmaksızın oturum düzenlediler. İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Siyonist rejimin saçmalığının korkudan olduğunu belirtti. İran limanlarında yük boşaltma ve yüklemede %17 büyüme yaşandı. Hindistan Dışişleri Bakanı, ülkesinin İran'ın Çabahar Limanı'nı geliştirmek istediğini belirtti. İran, Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda ikinci oldu. Türkiye'de son 24 saatte koronadan 182 kişi de hayatını kaybetti. DİSK, İstanbul'un Kartal Meydanı'nda geçinmek istiyoruz sloganıyla bir miting düzenledi. Filistinli genç Siyonistler tarafından vurularak şehit edildi. Bahreyn İnsan Hakları Merkezi'nin Siyonistlerle uzlaşma karşıtların bastırılmasına ilişkin rapor yayınladı. Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı savaş uçaklarının ilk teslimatı çarşamba günü gerçekleşecek. Rusya Cumhurbaşkanı Putin, Rusya'nın yeni silahların geliştirilmesinde bir dünya lideri olduğunu vurguladı. Yemen'de Suudi savaş uçaklarının bombardımanı gölgesinde 500 gelin ve damat toplu nikah düzenledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.